Aynım 36, sayfa 395. Sadece Teres Van Gey'se bakıp güçlükle yutkundu. Kostas ayağa kalktı. Bu oldukça etkili bir darbe olmuş. Kendini savunmaya çalışırken yara aldığına dair hiçbir iz yok. Kurbanın karşı koyacak vakti olduğunu sanmıyorum. Boğazını tek bir çizikle kesmiş. Bir kulaktan öbürüne kadar. Arkasından yaklaşmış olmalı. Sol taraftaki kesik daha derin. Arkadan başlamış ve sonra soluk borusunun üzerinden devam etmiş. Sağa doğru birazcık kayarak devam ediyor. Saldırgan sağ elini kullanıyor demek. Çok da güçlü olmalı. Kostas'a eğilip kurbanın başını arkaya doğru ittirdi. Kıpkırmızı yara pırıldayarak gözler önüne serilmişti şimdi. Omurları bile görünüyordu. Sonra başı bıraktı ve boynun kesilen iki ucu öpüşür gibi yeniden birleştirdi. Bir idam diye mırıldandı Maura. Öyle görünüyor. Oturma odasındaki ikinci kurban, karısı, bir saat önce acil serviste ölmüş. Onun idamı pek de başarılı değildi dedi Rizzoli. Katilin önce adamı öldürdüğünü sanıyoruz. Van Gays adamı bekliyordu belki de. Belki de onu mutfağa kadar davet etti. İşle ilgili bir mevzu olduğunu düşündü ama adamın saldırmasını beklemiyordu. Kendini savunduğunda ya da karşı gelmeye çalıştığında da hiçbir iz yok. Katile arkasını dönmüş ve kuzu gibi katledilmiş işte. Peki karısı? Bununki başka. Rizzoli başını eğip Van Gays'e baktı. O sonradan eklettiği ve boyattığı saçlara baktı. Yaşlı bir adamın makyajıydı bu işte. Sanırım Bonnie olayın tam üstüne gelmiş. Mutfağa gelip kanı görüyor. Kocasının boynu kesilmiş vaziyette yerde yatıyor. Katil de hala elinde bıçağıyla orada. Klima çalıştığı için bütün pencereler kapalı. Isı izolasyonu için çift cam taktırmışlar. Bu yüzden dışarıdan bekleyen ekip çığlıkları duymamış olabilir. Tabii kadının çığlık atabilecek vakti olduysa. Rizzoli arkasını dönüp poli açılan kapıya baktı. Ölen kadını orada durmuş, kocasının cesedine bakarken hayal edebiliyordu. Katilin kendisine doğru yaklaştığını görüyor ama o kocasının aksine katili direniyor. Bıçak kendisine doğru yaklaşırken yapılabilecek tek şey onu tutmak tabii. Bıçak avuçlarının içine saplanıyor. Kemiğe kadar bütün tendonları yırtıyor. Bıçak o kadar derine girmiş ki atar damarları paramparça olmuş. Rizzoli kapının arkasındaki koridora işaret etti. O tarafa doğru koşuyor. Elinde kanlar fışkırıyor. Katil tam arkasında. Oturma odasında sonunda onu köşeye sıkıştırıyor. Bonnie o anda bile savaşmaya uğraşıyor. Bıçağı kollarıyla ittirmeye çalışıyor. Ama katil boğazına bir çizik atıyor sonunda. Kocasınınkinde olduğu gibi olduğu kadar derin bir kesik değil ama yine de derin işte. Rizzoli Maura'ya baktı. İçeri girdiğimizde hala yaşıyordu. Adamı kıl payı kaçırdık yani. Maura, Teres Van Gays'in mutfak dolabının önünde yatan cansız bedenine baktı. İki kuzenin ateşten dostluklarının ilk tohumlarını attıkları ormandaki o küçük evi düşündü. Aralarındaki o zehir gibi bağ bugün bile hala sürüyordu. Amalta ilk ziyaret ettiğinde sana söylediği şeyi hatırlıyor musun diye sordu Rizzoli. Maura başını salladı. Şimdi sen de öleceksin. İkimiz de o sözleri psikozlu bir kadının saçmalıkları olduğunu sanmıştık dedi. Sonra başını eğip Van Gays'e baktı. Ama şimdi görüyorum ki bu bir uyarıydı, bir tehdit. Neden? Ben de sen ne biliyorsan o kadarını biliyorum. Belli ki bu kim olduğunla ilgilidir doktor. Sen Amalta'nın kızısın. Maura o anda iliklerine kadar ürperdiğini hissetti. Babam dedi usulca. Eğer ben gerçekten onun kızıysam o zaman babam kim? Rizzoli, Elia Lank'ın adını söylememişti. Buna gerek yoktu. Onların ortaklığının canlı kanıtısın sen, dedi Rizzoli. DNA'larının yarısını o adamdan alıyoruz. Maura ön kapıyı kitleyip sürgüyü çekti. Bir süre orada öylece oturup Atina'yı ve Maine'deki o küçük evin kapısında gördüğü pirinç kilitleri ve sürgüleri düşündü. Kardeşime benzemeye başladım diye düşündü. Ben de çok yakında dev barikatların ardına gizlenmeye başlayacağım. Ya da evimi geride bırakıp kimliğimi değiştirerek şehir şehir dolaşmaya başlayacağım. Oturma odasının perdeleri arasında araba farlarının ışıkları gözüktü. Maura dışarıya baktı ve polis devriye aracının evinin önünden geçip gittiğini gördü. Bu kez Brooklyn polisi değildi. Ekip odasının kapısının üzerine Boston Polis Departmanı yazıyordu. Bunu Rizzoli göndermiş olmalı diye düşündü. Kendisi de bir içki hazırlamak için mutfağa gitti. Öyle şık bir şeyler istemiyordu bu akşam. Her zamanki kozmopolitan kokteyliyle uğraşamazdı. Sadece buzlu vodka portakal hazırladı. Mutfak masasına oturup içkisini yudumlamaya başladı. Ev o kadar sessizdi ki bardağındaki buzların takırdısını bile duyabiliyordu. Tek başına içmek iyi işaret değil ama ne yapayım diye düşündü, geçirdi içinden. Biraz sakinleşmeye ihtiyacı vardı. Bu akşam gördüklerini unutturacak bir şeylere. Klimanın serin esintisi tavandan üzerine doğru üflüyordu. Bu gece bütün camları kapatmıştı. Her yeri kilitleyip iyice kontrol etmişti. Buz gibi bardağı tutarken parmakları donmuştu şimdi. Bardağını masaya bırakıp avuçlarına pembeleşen kılcal damarlarına baktı. Damarlarımda onların kanı dolaşıyor diye düşündü içinden. O sırada kapı çaldı. Mauro başını kaldırdı, oturma odasına doğru baktı. Kalbi güm güm atıyordu. Bedenindeki tüm kaslar kas katı kesilmişti. Usulca ayağa kalktı ve sessizce koridordan ön kapıya doğru yürümeye başladı. Yan taraftaki pencereden dışarı baktı. Verandadaki bal arttı. Mora rahat bir oh çekerek kapıyı açtı. Van Geis, duydum dedi Balart. Sen iyi misin? Biraz sarsıldım ama iyiyim. Hayır, değilim. Sinirlerim gerilmiş vaziyette ve mutfakta tek başıma içiyorum. İçeri gelsene dedi. Daha önce Mora'nın evine gelmemişti. İçeri girip kapıyı kapattıktan sonra sürgülere şöyle bir bakıp kapıyı kilitledi. Adam gibi bir güvenlik sistemine ihtiyacım var Mora. Ben de almayı düşünüyordum. Çok geçmeden hallet, olur mu? Başını kaldırıp Mauro'ya baktı sonra. Sana en iyilerinden birini seçmen için yardımcı olabilirim. Mauro başını salladı. Tavsiyelerine ihtiyacım olacak. Teşekkürler. Bir içki alır mısın? Bu akşam değil. Teşekkürler. Birlikte oturma odasına geçtiler. Ballard durup köşedeki piyanoya baktı. Piyano çaldığını bilmiyordum. Çocukluğumdan beri çalıyorum ama bu sıralar yeterince zaman ayıramıyorum. Biliyor musun? Anna da piyano çalıyordu. Ballard susmuştu. Sanırım bunu bilmene imkan yoktu. Bilmiyordum. Bu çok tuhaf Rick. Onun hakkında yeni şeyler öğrendikçe birbirimize ne kadar da çok benzediğimizi görüyorum. Çok güzel çalardı. Ballard piyanonun yanına gidip kapağını kaldırdı ve birkaç notaya bastı. Sonra kapağını kapatıp piyanonun pırıl pırıl parlayan siyah yüzeyine dikti gözlerini. Senin için endişeleniyorum Maura. Özellikle bu gece öyle korktum ki Van Geys'e olanlardan sonra. Maura iç geçirerek kanepeye attı kendini. Hayatımın kontrolünü kaybettim. Artık pencereleri kapamadan uyuyamıyorum. Ballard da oturmuştu. Mora'nın karşısındaki koltuğu seçmişti. Böylece Mora başını her kaldırdığında ister istemez onunla göz göze geliyordu. Bence bu gece burada yalnız olmamalısın. Burası benim evim ve buradan gitmeyeceğim. Gitme o zaman. Ballard yine duraksadı. Seninle kalmamı ister misin? Mora Ballard'a baktı. Bunu neden yapıyorsun Rick? Çünkü sana göz kulak olacak birine ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Ve sen de bunu yapmaya gönüllüsün, öyle mi? Başka kim olacak ki? Şu haline bak. Yapayalnız bir hayat sürüyorsun. Bu evde tek başına yaşıyorsun. Seni burada yalnız başına hayal ediyorum ve olabilecekleri düşündükçe ödüm patlıyor. Arına bana ihtiyaç duyduğunda onun yanında olamadım. Ama hiç değilse şimdi senin yanında olabilirim. Ballard uzanıp Maura'nın ellerini tuttu. Bana ihtiyacın olduğunda yanında olmaya hazırım. Maura ellerini saran ellere baktı. Onu seviyordun değil mi Ballard? Cevap vermeyince başını kaldırıp gözlerinin içine baktı. Değil mi Rick? Bana ihtiyacı vardı. Benim sorduğum bu değil. Orada öylece durup incinmesine göz yumamazdım. O adamın ellerine bırakamazdım onu. Bunu nasıl da göremedim diye düşündüm Maura. Başından beri belliydi. Bana bakışından, dokunuşlarından. O gece acildeki halini görseydin tek gözü simsiyah olmuştu o morluktan. Onu gördüğüm anda ona bunu yapan adamı eşek sudan gelinceye kadar dövmek istedim. Kontrolümü kolay kolay yitirmem ben Maura. Ama bir adamın bir kadını incittiğini gördüğüm anda derin bir nefes aldı. Bunu tekrar yaşamasına izin veremezdim. Ama Kessel bir türlü peşini bırakmadı. Onu aramaya, takip etmeye devam etti. Böylece ben de araya girmek zorunda kaldım. İlk başta her gün uğrayıp onu kontrol ediyordum. Sonra bir gece akşam yemeğine kalmamı söyledi ve Ballard yenilgiye uğramış gibi omuz silkti. Her şey öyle başladı işte. Korkmuştu. Bana ihtiyacı vardı. Bu hiç güzel bir şey, bilirsin. Belki polislere özgü bir güdü. Onu korumak istedim. Özellikle de çekici bir bayansa neden olmasın diye geçirdi içinden. Maura. Sadece onun güvende olmasını istedim. Ballard Maura'nın gözlerinin içine baktı. Yani evet, sonunda ona aşık oldum. Peki bu ne oluyor Rick? Maura ellerini tutmakta olan ellere baktı. Burada neler oluyor? Bunu benim için mi, onun için mi yapıyorsun? Çünkü ben Anna değilim. Onun yedeği değilim. Senin için buradayım ben. Bu aynı kaseti başa sarmak gibi bir şey. Kendini yine role sokuyorsun. Koruyucu gardiyan Rick. Ben ise Anna'nın yerine geçen bir yardımcı oyuncu gibiyim. Hayır, öyle değil. Ya kardeşimi hiç tanımamış olsaydın? Biz seninle bir partide tanışmış iki insan olsaydık yine de burada olur muydun? Evet, olurdum. Ballard eğilip Maura'nın ellerine daha da sıkı sarıldı. Burada olacağımdan eminim. Bir süre sessizce öyle oturdular. Ona inanmak istiyorum diye düşündü. Ona inanmak öyle kolaydı ki. Bu gece burada kalman doğru olmaz sanırım dedi. Ama sonunda Ballard usulca doğruldu. Gözleri hala Maura'nın üzerindeydi ama bu kez aralarında belli bir mesafe vardı ve hayal kırıklığı. Maura ayağa kalktı. Ballard da ayaklandı sonunda. Sessizce ön kapıya doğru yürüdüler. Ballard kapının önünde durup Maura'ya döndü. Usulca elini yüzüne götürdü ve çenesini tuttu. Maura bu dokunuşa direnememişti. Dikkatli ol dedi Ballard ve dışarı çıktı. Maura arkasından kapıyı kilitledi ve arkasına yaslandı. Bölüm 29. Mati son kurutulmuş et parçasını da ağzına attı. Kokuşmuş kuru etlerle beslenen vahşi hayvanlar gibi ağzındaki eti çiğnemeye başladı. Protein güç verir diye düşündü. Zafer için güce ihtiyacım var. Maratonlara hazırlanan atletleri düşündü. Hayatlarının performansı için bedenlerini bileyen atletler. Bu da bir maraton olacaktı. Kazanmak için yalnızca tek bir şansı vardı. Kaybedersen ölürsün diye düşündüğü içinden. Kurutulmuş et parçası deri gibi sertleşmişti. Mati yutarken neredeyse öğürüyordu ama bir lokma suyu da bastırmayı başardı sonunda. İkinci sürahideki su da bitmek üzereydi. Acı sona ulaştım neredeyse diye düşündü. Daha fazla idare edemem. Ve şimdi yepyeni bir endişesi daha vardı. Kasılmalar giderek daha da rahatsız edici hale gelmişti. Rahmi bir yumruk gibi sıkılıp açılıyordu sanki. Henüz çok acı çekmiyordu ama bu çok yakında olacakların habercisiydi. Nerede bu adam? Lanet olsun. Nerede bu kadar süre yalnız bıraktı? Saati olmadığı için zaman mefhumunu yitirmişti. En son ziyaretinden beri saatler mi yoksa günler mi geçtiğini bilmiyordu. Ona bağırdığı için kızmış mıydı acaba? Mati'yi bu şekilde mi cezalandırıyordu? Nazik olması ve ona saygı göstermesi için Mati'yi korkutmaya mı çalışıyordu? Mati hayatı boyunca nazik olmuştu ve şimdi düştüğü hal buydu işte. Kibar kızlar itilip kakılıyordu. Hep sona kalıyorlardı. Kimse onlara ilgi göstermiyordu. Varlıklarını bile bir çırpıda unutan erkeklerle evleniyorlardı sonunda. Kibar falan olmayacağım artık diye geçirdi içinden. Eğer buradan çıkmayı başarırsam ben de dişimi göstereceğim. Ama önce buradan kurtulmalıyım. Ve bunun için de kibar gözükmek zorundayım. Mati bir yudum daha su içti. Kendini tuhaf bir biçimde doymuş hissediyordu. Sanki sıkı bir ziyafet çekip üstüne bir kadeh de şarap içmiş gibiydi. Sabret. Senin sıran da gelecek diye düşündü. Mutlaka geri dönecek. Battaniyeyi omuzlarına sarıp gözlerini kapadı. Bir kasılmaya uyanıvermişti. Olamaz, hayır. Bu kez acıdı. Bu kez gerçekten de acıdı. Karanlıkta ter içinde öylece uzanıyordu. Lamaze doğum tekniği derslerinde öğrendiklerini hatırlamaya çalıştı ama o derslerin üzerinden yıllar geçmiş gibi hissediyordu. Başka birinin hayatına aitti bu onlar sanki. Nefes al, nefes ver. Bayan, Mati o anda taş kesilmişti. Adamın fısıltısının geldiği mazgala doğru baktı. Nabzı deliler gibi atıyordu. Harekete geçmenin zamanı geldi, Jane. Ama karanlıkta korku içinde atan kalbinin sesini dinlerken ümitsizliğe kapılmıştı. Henüz hazır değilim. Asla hazır olmayacağım. Bunu yapabileceğime nasıl inandım? Bayan konuş benimle. Bu senin tek şansın. Yap şunu. Mati derin bir nefes aldı. Yardıma ihtiyacım var diye inledi. Neden? Bebeğim. Ne oldu söyle. Bebek geliyor. Sancılarım başladı. Ah, lütfen beni dışarı çıkart. Daha ne kadar dayanabileceğimi bilmiyorum. Mati hıçkırarak ağlamaya başladı. Çıkart beni, dışarı çıkmalıyım, bebeğim geliyor. Adamın sesi kesilmişti. Mati battaniyeye sıkı sıkı sarıldı. Nefes almaya korkuyordu. Eğer ufak bir fısıltıyı bile kaçırmak istemiyordu. Adam neden cevap vermiyordu sanki? Yine gitmiş miydi yoksa? O sırada bir patırtı duydu. Sonra bir sürtünme sesi. Kürek. Adam kazmaya başlamıştı. Tek şansım bu diye düşündü Maura. Sadece bir şansım var. Yukarıdan patırtı sesleri geliyordu. Kürek daha derine ve daha derine iniyordu. Mati adamın kenara yığdığı toprakların sesini duyabiliyordu. Küreği her vurduğunda tebeşirle tahtaya bir şey çizdirirken çıkan o cırtlak ses çıkıyordu. Mati'nin nefes alıp vermeleri hızlanmıştı. Kalbi göğsünden fırlayacak gibi atıyordu. Ya yaşayacağım ya da öleceğim diye düşündü. Ve bunu birazdan belli olacak. Tepesindeki o cızır cızır ses kesilmişti. Matin'in elleri buz kesmişti. Omzunun üstündeki battaniyeyi tutan parmakları dolmuştu. Tepesindeki tahtanın gıcırtılarını duydu. Menteşeler gıcırdayıverdi. Hapishanenin içine toz yağıyordu. Gözlerine toprak kaçmıştı. Ah tanrım, tanrım diye geçirdi. Hiçbir şey göremeyeceğim, görmem gerek. Kafasını eğip saçlarına dökülen tozlardan yüzünü korumaya çalıştı. Gözlerindeki toprakların çıkması için tekrar tekrar gözlerini kırpıştırdı. Başını öne eğdiği için o sırada tepesinde dikilmekte olan adamı göremiyordu. Peki çukurun başında durmuş bu adam ne görüyordu karşısında? Tutsağı leş gibi doğum sancılarından bitap düşmüş bir vaziyette battaniyesine sarılmış yatıyordu. Şimdiden yenilmişti. Çıkma zamanı geldi dedi adam. Bu kez mazgaldan gelmiyordu sesi. Sakin, son derece sıradan bir sesti bu. Şeytan nasıl da bu kadar normal gözükebiliyordu? Yardım et diye hıçkırdı maçı. Oraya çıkamam. O sırada tahtanın birbirine sürtündüğünü duydu. Yanında bir patırtı hissetti. Bir merdiven. Mati gözlerini açıp yukarı doğru baktığında yıldızların üzerinde duran bir silüet görüyordu yalnızca. Hücresinin zifiri karanlığından sonra gece apaydınlık görünmüştü gözüne. Adam fenerini yakıp basamaklara doğru tuttu. Sadece birkaç basamak dedi. Çok canım yanıyor. Elini tutacağım ama önce merdivene çıkmalısın. Mati burnunu çekerek usulca ayağa kalktı. Dengesini kaybedip yeniden dizlerinin üzerine çökmüştü. Günlerdir ayakta durmuyordu. Ve şimdi yaptığı tüm o egzersizler ve o anda pompaladığı adrenaline rağmen ne kadar zayıf olduğunu görmek onu şaşkına döndürmüştü. Dışarı çıkmak istiyorsan ayağa kalkmalısın dedi adam. Mati inleyerek yeniden ayağa kalktı. Yeni doğmuş bir buzağı gibi sendeliyordu. Sağ eliyle göğsüne kavuşturduğu battaniyeyi tutuyordu hala. Sol eliyle merdiveni tutundu. İşte böyle, tırman dedi adam.